Ayrım 63.
Ancak 7, daire gruplarının örgütlenmesinin tekerlek gruplarının örgütlenmesinden daha güç olduğu gözlenmiştir. Birçok koşulda daireler bir zaman iyi bir merkezi örgütlenmeye gidememişlerdir. Böylece grupların yapıları son durumda örgütlenmeyi tam olarak belirlememekle birlikte önemli ölçüde etkili bulunmuştur. İletişim ağı merkezileştikçe sonuçtaki örgütlenme de merkezileşmektedir. Bir grup belirli bir yapıyı aşabilir fakat daha az merkezi yapılara sahip grupların daha az merkezi kalmaları yönünde bir eğilim vardır. İletişim ağlarının etkisinin en belirgin olduğu dönem grup toplantılarının başladığı dönem olmakla birlikte belirli bir nedenle grup başlangıçtaki yapıyı aşıp kendi üzerinde farklı bir örgütlenme uygulamadıkça bu etki grubun yaşamı boyunca sürecektir. İletişim ağları üzerindeki araştırmaların çoğunun laboratuvarda yapılmış olmasına karşın, laboratuvarda çalışılan iletişim çeşitleri toplumumuzdaki gerçek gruplarda genellikle önemli bir rol oynar. Örneğin, iletişim özgürlükleri açısından üniversite toplulukları arasında büyük farklılıklar vardır. Bazıları tekerlek içinde tekerlek olarak adlandırabileceğimiz çok kısıtlı iletişim ağlarına sahiptirler. Yönetimin en üstteki üyeleri yalnızca birbirleri ve hemen bir alttaki aslarıyla konuşabilirler. Bir alttakiler de yine birbirleri ve kendilerine en yakın aslarıyla konuşabilirler ve böylece sürüp gider. Ek olarak yönetim yalnızca birinci dereceden kıdemli öğretim üyeleriyle, birinci dereceden kıdemli öğretim üyeleri yalnızca ikinci dereceden kıdemli öğretim üyeleri ile, onlar da yalnızca öğrencilerle konuşurlar. Böylece ikinci dereceden kıdemli öğretim üyeleri öğrencilerle tek bağlantıyı oluştururlar. Aynı şekilde öğrenciler yalnızca birbirleri ve ikinci dereceden kıdemli öğretim üyeleri ile konuşma özgürlüğüne sahiptirler. Birinci dereceden öğretim üyeleri ve yöneticilerle ise kolay kolay konuşamazlar. Bu örgüt yapısı belirli bakımlardan oldukça etkili olabilir. Fakat moral düşük ve doyumsuzluk yüksektir. Bugün birçok üniversite göreli olarak herkesin herkese konuşma özgürlüğüne sahip olduğu daha az merkezi yapılara doğru değişmektedir. İletişim özgürlüğü daha yüksek bir morale ve üniversitenin yönetimine herkesin katıldığı duygusuna yol açmakta. Fakat daha fazla dikkat dağılmasına neden olmaktadır ve sorunların çözümünde daha az etkili olabilir. Yalın kararlara herkesin katıldığı durumlarda çabuk karar almak güçleşir. Böylece daha açık bir iletişim yapısına doğru gelişen bu değişiklik, küçük sorunlarla ilgili olarak yavaş yavaş eyleme geçme, fakat önemli ve karmaşık sorunlarla ilgili olarak artan doyum ve daha yaratıcı çözümlerle sonuçlanmaktadır. Lider türü ve edim. Yazında değişik liderlik türlerinin göreli etkililiklerine ilişkin oldukça çok tartışma yer almaktadır. Özgür olarak psikologlar bilinen adlarıyla demokratik ve yetkici liderlik türlerini karşılaştırmaya çalışmışlardır. Demokratik bir lider bir bütün olarak grubun kararları almasına, üyelerin yapmak istedikleri işleri seçmesine izin verir. Genel olarak az emir verir ve temelde bir yol gösterici ya da toplantı başkanı işlevi görür. Tersine yetkici lider genel olarak grubun komutanıdır. Bu iki tür liderin etkililiğine karşı gösterilen ilginin bir bölümü demokratik ve demokratik olmayan örgüt ve toplumlara uygunluklarından kaynaklanır. Kuşkusuz liderlerin etkililikleri herhangi bir grubun aç parantez iş yaşamında, hükümette ve benzerlerinde kapa parantez yeterliğini en üst düzeye çıkarmada da önemlidir. İyi bilinen bir çalışmada Lippitt ve White 1943 demokratik ya da yetkici bilen yetişkin liderleri 10 yaşında erkek çocuklardan oluşan grupların başına vermişlerdir. Yetkici liderler bütün politikayı belirlemişler ve grupların teknik ve etkinliklerini öylesine tepeden inme yönetmişlerdir ki gelecekte atılacak adımlar belirsizleşmiş, genellikle her üyenin yaptığı işi, iş arkadaşını onlar belirlemişler, her üyenin yaptığı işe ilişkin eleştiri ve övgülerinde kişisel olmak eğilimi göstermişler, gruba etkin olarak katılmaktan çekinmişlerdir. Demokratik liderlerin bulunduğu gruplarda ise tüm politikalar grupta tartışılmış, eksiksiz bir eylem planı önceden ayrıntılarıyla hazırlanmış, üyeler yapmak istedikleri işi ve iş arkadaşlarını seçmede özgür bırakılmışlardır. Liderler övgü ve eleştirilerinde nesnel davranmışlar, grubun ayrıcalıksız gerçek üyeleri gibi davranmaya çalışmışlardır. Üçüncü bir koşulda gruplara tam bir özgürlük veren, hiç de lider gibi davranmayan serbest liderler verilmiştir. Bu çalışmanın bulguları biraz karışıktır. Çıkarılan işin miktarının yetkici gruplarda en yüksek, serbest gruplarda ise en düşük olması yönünde bir eğilim görülmüştür. Ancak çalışma istek ya da güdüsü demokratik gruplarda diğer iki türde olduğundan biraz daha yüksek bulunmuştur. Yetkici gruplarda daha fazla hoşnutsuzluk ifadesine rastlanması yanında daha fazla saldırganlık da görülmüştür. Demokratik grupların üyeleri ise yetkici gruplardakilerden daha mutlu ve kendilerine güvenir görünmüşlerdir. Bu çalışmanın önemli sınırlılıklarının bulunduğu unutulmamalıdır. Liderler grup üyelerince seçilmemiş, gruplara tepeden inme atanmışlardır. Belki daha da önemlisi, liderler yetişkin, grup üyeleri çocukturlar. Gruplar informaldirler ve öncelikle belirli problemler üzerinde çalıştırılmak üzere oluşturulmamışlardır. Ek olarak liderler olası en iyi yetkici ya da demokratik liderliği sağlamada özgür bırakılmamışlardır. Oldukça katı örüntüleri izlemek zorunda bırakılmışlardır ki bunlar söz konusu liderlik türü için en etkili örüntü olabilirlerdi de olmayabilirlerdi de. Bu ve başka nedenlerle sonuçlar ilginç fakat yalnızca fikir verici olarak düşünülebilirler. Ancak başka araştırmalar oldukça benzer bulgularla sonuçlanmıştır. Levine ve arkadaşları 1939. Shaw 1955. Bu çalışmalarda göreli olarak demokratik liderliğin geçerli olduğu gruplarda üyelerin genellikle daha mutlu ve doygun oldukları görülmüş fakat yetkici liderliğin geçerli olduğu gruplarda üyeler genellikle daha iyi edim göstermişlerdir. Bir grup araştırmacı Gibb 1969, Mulder ve Stemmer'den 1963, doyumun bile belirli bir duruma bağlı olabileceğini ileri sürmüştür. Grup gerginlik içinde olduğunda, savaş zamanlarında olduğu gibi ya da durum büyük ölçüde düzensizlik içerdiğinde, gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi, gruplar belki de gerekli düzeni sağladığı için güçlü yetkici liderliği tercih eder görünmektedirler. Tersine informal ve karşılaşma yani encounter grupları gibi amacı büyük ölçüde sosyal olan bir grubun lideri grup üyeleri içine katıldığında onlarla yakından etkileşime girdiğinde ve yetkici bir biçimde davranmadığı zaman en iyi işlev görür. Fred Fiatler 1958-1971 tarafından yapılan geniş kapsamlı bir dizi çalışma lider etkililiğinin durumdaki birçok etmene ne ölçüde bağlı olduğunu göstermektedir. Fiatler temel öge olarak bireyin öteki grup üyelerine ilişkin duygularını içeren kişilik testleri temelinde iki lider türü arasında ayrım yaparak işe başlamıştır. Bu teste göre en önemli etmen, liderin en az sevdiği grup üyesine karşı duyduğu saygının derecesiydi. Biraz daha değişik bir anlatımla, test liderin grupta herhangi bir üyeye ilişkin olarak duyduğu en az saygıyı ölçmekteydi. Böylece teste en az sevilen çalışma arkadaşı ya da EASCA ölçeği adı verilmişti. Bu testten yüksek puan alan, aç parantez, en az sevdiği çalışma arkadaşına saygısı yüksek, kapa parantez, birisi Fiedler'in sözcükleriyle en az sevdiği çalışma arkadaşına olumlu bir gözle bakmak eğilimindedir. Öte yandan düşük bir EASCA lideri en az tercih ettiği çalışma arkadaşını çok olumsuz ve reddedici biçimde algılar. Daha genel olarak EASCA puanı yüksek liderler hoşgörülü, edilgen yani pasif ve düşüncelidirler. Daha rahat, arkadaşça, daha yakınmacı, daha az yönlendiricidirler. EASCA puanı düşük liderlerse kontrol edici, etkin ve yapılandırıcıdırlar. İlgisiz yorumlar konusunda daha az hoşgörülüdürler. Grup içinde daha olumsuz ilişkilere yol açarlar. Büyük ölçüde yönlendiricidirler ve kaygıya yol açarlar. Yüksek ve düşük EASCA puanlı liderlerin sırasıyla demokratik ve yetkici liderliklerin belli yönlerine uymak eğiliminde oldukları görülebilir. İki önder türünden her birinin en etkili olduğu durumları ayrıntılarıyla belirlemek için ciddi bir girişimde bulunulmuştur. Araştırmalar henüz kesin yanıtlara olanak verecek kanıtlar üretememiş olmakla birlikte güvenebileceğimiz bazı bulgular vardır. Çoğu koşullarda düşük EASCA puanlı bir lider yapılan iş yüksek düzeyde yapılandırılmışsa daha etkilidir. Böyle bir işte bireysel olarak üyelere rolleri dağıtmak, işi bölümlere ayırmak ve genel olarak yeterli bir biçimde düzenleyip örgütlemek önemlidir. Problem açık ve yapılacaklar belli olduğu için üyeler arası etkileşimler, tartışmalar ve görüş alışverişleri göreli olarak önemsizdir. Düşük EASCA puanlı lider başarılıdır. Çünkü neyin yapılacağını bilir ve temel sorun onun yapılmasıdır. Dahası grubun geri kalan üyeleri böyle bir durumda bu tür bir liderden yakınmazlar. Çünkü verdiği yönergeler yeterliği artırır ve herkesin işini kolaylaştırır. Bütün bunların geçerli olmadığı bir durum önceden liderle grup üyeleri arasındaki ilişkinin pek iyi olmadığı durumdur. Böyle bir durumda grup emir almaya olumsuz tepki göstermekte ve göreli olarak daha cana yakın, yüksek EASCA puanlı liderle olduğundan daha az yeterlik olmak eğilimindedir. Yapılandırılmamış iş ya da görevlerde ise bu ilişki biraz daha belirsizdir. Birçok yapılandırılmamış durumda güçlü, atılgan, düşük EASCA puanlı liderlerde başarılı görünmektedirler. Bir istisna grupla lider arasındaki ilişkilerin iyi fakat liderin konumunun güçsüz olduğu durumdur. Dönüşümlü liderlik ya da atanan liderin grubun geri kalan üyelerinden daha düşük konumda olması gibi birçok etmen bu durumun nedeni olabilir. Bu koşullar altında düşük EASCA puanlı bir lider oldukça başarısızdır. Çünkü grup üyeleri onu sevmekle birlikte düşük konumlu yani statülü birinden gelen güçlü bir liderliği kabul etmeye isteksizdirler. Fiyatların bulgularına göre liderlik biçiminin yani stilinin etkililiği bir dizi değişik koşula bağlıdır. Wilson, Aronoff ve Messe 1975 tarafından yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre yaşamsal etmen, belirli bir önderlik ya da liderlik türünün ve grup yapısının grubun amaçları ile bağdaşır olup olmamasıdır. Bu yazarlar hiyerarşik yapılı grupları aç parantez daha düşük konumda üyeler üzerinde gücü olan bir lider kapa parantez üyelerin birbirine eşit olduğu eşitlikçi gruplarla karşılaştırdılar. Grubun amacı güvenliği artırmak olduğunda aç parantez örgütleme ve işbirliği gerektiren açık bir amaç kapa parantez hiyerarşik grup daha başarılı bulunmuştur. Amaç üyelerin kendilerine ve gruba saygılarını artırmak olduğunda aç parantez temelde kişiler arası etmenlere bağlı toplumsal bir amaç kapa parantez eşitlikçi grupların daha iyi olduğu görülmüştür. Büyük bir olasılıkla bu seçilmiş hemen her amaç için geçerlidir. Liderlik biçimi ve grup yapısının belirli bileşimleri belirli herhangi bir amaç için en iyidir ve bir tür liderliğin diğerinden daha iyi olduğuna ilişkin geniş genellemeler yapılamaz. Özet 1. Küçük bir grupta genellikle görülen iletişim örüntüsü grubun büyüklüğü ne olursa olsun bir ya da iki kişinin konuşmalarını çoğunu yapmasıdır. 2. Hemen bütün gruplarda bir önder, diğer üyeler ve grup dışından gözlemciler tarafından grup üzerinde en etkili olduğu düşünülen birisi vardır. 3. Liderlikle ilgili bir sorun meşruluktur. Lider konumunu hak etmiş midir? Eğer lider atanmışsa genellikle konumuna uygun biri olarak görülmeyecek, etkisi ve gücü sınırlı olacaktır. 4. İletişim, liderliği belirlemede önemli bir rol oynar. Çok konuşan birisi söylediklerinin içeriği ne olursa olsun liderliğe aday biridir. Ancak grup içinden genellikle iki tür önder çıkmaktadır. Grubun toplumsal yönleriyle uğraşan sosyal, duygusal bir lider ve iş üzerinde odaklaşan bir iş lideri. 5. Eğer iletişim kısıtlı ise iletişimi en az kısıtlı olan kişi lider olmak ve ayrıca daha fazla doyum sağlamak eğilimindedir. 6. Liderlikte rol oynayan kişisel özellikler sözlü etkinlik düzeyini, konumu ve gruptan ayrı düşmemeyi içerir. 7. İletişim kısıtlandığında merkezden yönetilen yapılar, aç parantez, yalnızca bir kişinin herkese konuşmasına izin verilir. Fakat diğer üyeler yalnızca merkezdeki kişiyle konuşabilirler. Kapa parantez. yalın problemlerin çözümünde etkilidirler. Fakat merkezden yönetilmeyen yapılar daha yüksek bir güdülenmeye yol açmakta ve karmaşık problem ya da sorunların çözümünde daha etkili olmaktadırlar. 8. Demokratik liderlerle karşılaştırıldığında yetkici liderler daha fazla iş çıkarmakta fakat üyelerde daha düşük bir doyum düzeyine neden olmaktadırlar. 14. bölüm. Grup dinamiği. Sayfa 533. Bir kişi yalnız başına bir odada oturmakta ve basit matematik problemleri çözmektedir. Kararlı bir biçimde çalışmakta ve normal sayılabilecek bir ilerleme sağlamaktadır. Sonra odaya bir başkası daha gelmekte ve benzer problemleri çözmeye başlamaktadır. Bu iki kişi birbirini tanımamaktadır, birbirleriyle konuşmamaktadırlar ve ortak hiçbir yönleri yoktur. Ancak bütün bunlara karşın ikinci kişinin varlığı birinci üzerinde büyük ölçüde etkili olmaktadır. Birinci kişi daha çok çalışmaya, problemleri daha çabuk çözmeye ve genel olarak daha verimli olmaya başlamıştır. Yalnızca odada bir başkasının daha bulunması yaptığı işteki etkililiğini artırmıştır. Bir lokantada 300 kişi akşam yemeği yemektedir. Ansızın "yangın var" çığlıkları duyulur ve mutfak kısmından içeriye duman dolmaya başlar. Kalabalık çıkış kapılarına koşuşur ve en öndeki şanslı birkaç kişi kurtulmayı başarır. Fakat dar kapılardan çıkmaya çalışan çok sayıda insan vardır. Herkes birbirinin ilerlemesini engeller ve kimse dışarı çıkamaz. Felaketten kurtulmaya çok az kalmışken insanlar kapı önlerine yığılıp kalırlar. Beyaz bir genç kızın ırzına geçmekle suçlanan genç bir zenci 1931 yılında tutuklanarak tutuk evine konulmuştur. Suçun işlendiği genel çevrede bulunmak dışında aleyhinde hiçbir kanıt yoktur. Tutuk evinin dışında bir kalabalık belirir, giderek büyür. Heyecan ve öfkesi artar. Kalabalıktan bazı kişiler linç etmekten söz etmeye başlarlar. Çok geçmeden kalabalık kızgın bir sürüye dönüşür. Tutuk evine yürür, kapıları kırar ve tutukluyu hücresinden dışarıya sürükler. Sadistçe bir şiddet dalgası içinde tutukluya işkence edilir ve sonunda öldürülür. Büyük bir reklam şirketi sabun satışları için yeni bir kampanya başlatmaya çalışmaktadır. 8 kişilik yürütme grubunu oluşturan kişiler birkaç haftadır konu üzerinde ayrı ayrı çalışmaktadırlar. Daha sonra bir serbest tartışma oturumu yapmaya karar verirler. Fikirlerini tartışmak üzere büyük rahat bir odada toplanırlar. Kimse kimseyi eleştirmez. Herkes işe yarayabilecek her türlü düşüncesini belirtmeye özendirilir. Hepsi özgürce görüşlerini ortaya atarlar ve çok sayıda fikir ortaya çıkar. Böylece yalnız başlarına üretemeyecekleri kadar çok fikir ürettiklerine inanırlar. Bu örnekler grupların üyeleri üzerinde yapabilecekleri etki çeşitlerini temsil ederler. Grup içinde olmaları yüzünden insanlar sinirsel olarak uyarılırlar ve dikkatleri belirli bir noktadan başka noktalara çevrilir. Geniş bir dizi grup normuna ve baskısına tepki gösterirler. Grup içinde ya da yalnızca başkaları ile birlikte olma, bireyin yalnızken olduğundan daha farklı davranmasına ve düşünmesine neden olur. Bu bölümde grupların etkileri ve bu etkilere neden olan süreçler üzerinde durulacaktır. Toplumsal hızlandırma. Uzunca bir süredir insanların grup içindeyken, yalnız oldukları zamanlarda olduğundan daha iyi iş gördükleri ileri sürülmektedir. Göreceğimiz gibi her türlü edimi iyileştirmemesine karşın bu etki, aç parantez bilinen adıyla toplumsal hızlandırma, kapa parantez, geniş bir dizi edim üzerinde görülür. Alport 1920-1924 tarafından Harvard'da yapılan bir dizi çalışma, basit ve önemsiz, aç parantez, bir gazete sütunundaki sesli harflerin üzerine, kapa parantez, görevlerle biraz daha zor, aç parantez, kolay çarpma işlemleri yapma, kapa parantez, görevler ve son olarak oldukça karmaşık. Aç parantez, mantıksal bir tartışmayı çürüten yazılar yazmak. Kapa parantez, görevler arasında değişen 5 farklı görev kullandı. Bütün bu görevlerde bireysel çalışılmasına karşın hepsinde de odada 5 kişi varken edim, 1 kişi varken olduğundan daha iyiydi. Dashiell 1937 bu sonuçları tekrar elde etti. Travis 1925 bir Pursuit Rotor parantez içinde dönen bir şeyi izleme görevinde toplumsal hızlandırma etkisi gözledi ve daha yakın zamanlarda yapılan birçok deney, örneğin Zajong ve Seyiz 1966, Martins 1969, toplumsal hızlandırma etkisi gösterdi. Bu olgu yalnızca insanlarla sınırlı değildir. Shen 1937, karıncaların tek tek, çifter çifter ve üçer üçer kazdıkları kum miktarlarını karşılaştırdı. İkili ve üçlü grupların çok fazla bir farklılık göstermediklerini, fakat her iki koşulda da karıncaların tek başlarına oldukları zamankiyle karşılaştırıldığında karınca başına üç kez daha fazla kum kazdıklarını ortaya koydu. Ayrıca fare çiftlerinin kafeste tek bir çiftin bulunduğu durumlarda üç çiftin bulunduğu durumlara oranla daha az çiftleştiklerini de belirtelim. Larson 1956. Dolayısıyla birçok farklı tür ve bir dizi farklı davranış için türün bir başka üyesinin varlığı edimi iyileştirmektedir. Bu etkileyici bulgulara karşın bazı koşullar altında toplumsal hızlandırma etkisinin görülmediği ortaya çıkmaktadır. Gerçekten başkalarının varlığı edimi etkileyebilir. Alport'un 1924 çalışmasındaki grup koşulunda denekler mantıksal bir tartışmayı çürüten daha fazla yazı yazmışlardı. Fakat bu yazıların niteliği bireyin yalnız başına iken yazdıklarından daha düşüktü. Pesin 1933 bir anımsama görevinde bir seyircinin varlığının edimi kötüleştirdiğini ortaya koydu. Ve Dechiel 1930 dinleyiciler önünde basit çarpma işlemlerinde daha fazla hatanın yapıldığını gösterdi. Son zamanlardaki araştırmalarda belirli türden görevlerde, ki bunları az sonra tartışacağız, grup içindeki deneklerin yalnız başlarına iken olduğundan daha kötü iş çıkardıklarını ortaya koymuştur. Örneğin Cottrell, Rittle ve Vogue 1967. Bu aynı tutarsız görüntü diğer hayvanlar için de geçerlidir. Hamam böcekleri, parantez içinde Gates ve Ellie 1933. Parakit türü papağanlar, parantez içinde Ali ve Mejur 1936. Ve yeşil ispinozlar, parantez içinde Klopfer 1958. Grup içinde her zaman tek başlarına oldukları zamankinden daha kötü iş çıkarmaktadırlar. Böylece bulguların çoğunluğu toplumsal hızlandırma etkisi göstermekle birlikte bazı koşullar altında başkalarının varlığı gerçekte edimi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yönde oldukça çok kanıt vardır. Bu farklı sonuçlar nasıl açıklanabilir? Bir açıklama. Dürtülerin uyarılması. Sajong 1965-66. Bu farklı sonuçların tümünü açıklayan çok ilginç bir yorum getirmiştir. Bir başka bireyin varlığının bireyin dürtü ya da güdülerinin artmasına neden olduğuna ve bu artışın edimi yani performansı bazen hızlandırıp bazen engellediğini işaret etmiştir. Yüksek düzeyde güdülenme doğru tepkinin iyice bilindiği ve başat olduğu işlerde edimi hızlandırmak, daha karmaşık ve yanlış tepkinin başat olduğu işlerde ya da öğrenme durumlarında ise edime zarar vermek eğilimindedir.